Ayrım 40.
İsyancılar hiç kımıldamadan alçak sesle konuşuyorlardı. Bekleyişin son bölümünün belirtisi olan o yarı sessizlik duyuluyordu orada. Marius onların üstünde, üçüncü katın bir penceresinde bir seyirci ya da şahit bulunduğunu gördü. Bu adam pek acayip bir dikkatle bakıyormuş gibi geldi ona. Le Cabuc'un öldürdüğü kapıcıydı bu. Aşağıdan taşlar arasındaki meşalenin ışığında bu baş pek belli belirsiz görünüyordu. Bu donuk, belirsiz aydınlıkta, diken diken olmuş saçlarıyla, bir noktaya dikilmiş açık gözleriyle, aralık ağzıyla, merak eder gibi sokağa eğilmiş olan bu morarmış, hareketsiz, şaşkın yüzden daha garip bir şey yoktu. Denebilirdi ki ölmüş olan, ölecek olanları seyrediyordu. Bu baştan akmış olan uzun bir kan izi, kırmızımtırak şeritler halinde, tavan arası penceresinden birinci kata kadar iniyor, orada duruyordu. 14. Kitap Umutsuzluğun Yücelikleri 1. Bayrak 1. Perde Hala hiçbir şey olduğu yoktu. Saint Mary Kilisesi saat 13 çalmıştı. Enjolras'la Confer, karabinaları elde, büyük barikattaki yarığın yanına gidip oturdular. Konuşmuyorlardı. En boğuk, en uzak ayak sesini bile yakalamaya çalışarak dinliyorlardı. Birdenbire bu hazin sessizlik içinde Saint-Denis sokağından gelir gibi berrak, genç, neşeli bir ses yükseldi. Eski bir halk türküsü olan Au clair de la lune havasıyla bir türkü söylemeye başladı. Türkü horoz sesini taklit eden bir haykırışla bitiyordu. Burnumdan yaşlar akar, aziz dostum Bugo. Söyle gelsin jandarmalar, onlara bir sözüm var. Tavuk giymiş kabalak, sırtında mavi kaputu, kuzum dış mahalleye bak, kukuri kukuriku. El sıkıştılar. Anjolra Gavroş geliyor dedi. Konfer de bize haber veriyor dedi. Telaşlı bir koşuşma ıssız sokağa karıştırdı. Bir cambazdan daha çevik bir yaratığın yolcu arabasının tepesine tırmandığı görüldü. Gavroş soluk soluğa "Tüfeğim, geliyorlar!" diyerek barikattan içeri daldı. Elektrikli bir titreme bütün barikatı baştan başa dolaştı. Tüfekleri arayan ellerin hareketi duyuldu. Anjolra küçük Külhan Bey'ine "Benim karabinamı ister misin?" diye sordu. Gavroş "Büyük tüfeği istiyorum." dedi, Javert'in tüfeğini aldı. İki nöbetçi geri çekilmiş, hemen hemen Gavroş'la aynı zamanda içeri girmişlerdi. Biri sokağın ucundaki, öbürü de Petit Truanderie'deki nöbetçiydi. Preşör sokağındaki nöbetçi yerinde kalmıştı. Bu da köprülerden, halden doğru hiçbir şey gelmediğine işaretti. Bayrağı aydınlatan ışığın parıltısında taşlarından ancak bir kısmı seçilebilen Şambüreri sokağı isyancılara bir duman içinde belli belirsiz açık duran kapkara büyük bir dehliz gibi görünüyordu. Herkes savaşacağı yeri almıştı. Aralarında Anjolra, Confer, Courfeyrac, Bossuet, Joly, Bahorel, Gavroche'da bulunan 43 isyancı, başları setin tepesiyle aynı hizada, tüfeklerin, karabinaların, namluları, mazgal deliklerini andıran taşların üzerine dayalı, dikkat içinde, sessiz, ateş etmeye hazır bir durumda, büyük barikatın içine diz çökmüşlerdi. Ferry'nin komutasında 6 kişi, Korint meyhanesinin ikinci katındaki pencerelere yerleşmişler, tüfekleriyle nişan almış duruyorlardı. Biraz daha geçti. Sonra Senlö'den doğru düzenli, ağır, kalabalık ayak sesleri duyuldu. Önce pek hafif olan, sonra ağır ve gürültülü olan bu ses yavaş yavaş, hiç durmadan, dinlenmeden, sakin, korkunç bir yüreklilikle yaklaşıyordu. Bundan başka bir şey duyulmuyordu. Şövalye heykelinin sessizliği, dipnot, İspanyol yazarı Tiso de Molina, 1584-1648, Sevillalı Çapkın'la Taştan Misafir adındaki eserinde Don Juan'ın maceralarını anlatır. Bu arada Çapkın baştan çıkardığı kızlardan birinin babasının heykelini ziyafete çağırır. Bu deyim uğursuz bir kimsenin ya da kaçınılmaz bir felaketin gelmekte olduğunu anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda gök gürültüsüydü bu ama taştan adımların bilinmez nasıl kocaman, kalabalık bir hali vardı. Bu da hem bir kalabalık hem de bir hayalet düşüncesini yaratıyordu. Heykel olmuş bir alayın yürüdüğü duyuluyor gibiydi. Bu ayak sesi yaklaştı, daha yaklaştı, durdu. Sanki sokağın başında pek çok adamın soluğu duyuluyordu. Hiçbir şey görünmüyordu. Yalnız ta dipte o koyu karanlıkta iğne gibi incecik bir yığın tel vardı. Gözün zorunlulukla seçebildiği bu teller kımıldıyor, uykunun ilk sesleri arasında kapalı göz kapakları çevresinde uyumadan önce fark edilen o anlatılamaz fosfor pırıltılı ağlara benziyordu. Bunlar meşalenin uzaktaki ışığıyla belli belirsiz aydınlanan süngüler tüfek namlularıydı. Her iki yanda da bekliyormuş gibi bir süre daha duraklama oldu. Birdenbire bu karanlığın derinlerinde hiç kimse görünmediği için daha da korkunç gelen, sanki karanlığın kendisi konuşuyormuş hissini veren bir ses bağırdı. Kim var orada? Aynı anda da yere indirilen tüfeklerin şakırtısı duyuldu. Enjolras azametli gür bir sesle karşılık verdi. Fransa devrimi. Ateş dedi ses. Bir fırının kapağı birden açılıp kapanıvermiş gibi bir şimşek sokağın bütün yüzünü kızıl renge boyadı. Barikatın üzerinde korkunç bir patlama oldu. Kırmızı bayrak düştü. Yaylım ateş öyle şiddetli, öyle yoğun olmuştu ki bayrağın gönderini ikiye biçmişti. Yani yolcu arabasının okunu kırmıştı. Evlerin çatı saçaklarından seken kurşunlar barikata girdi, birçok kişiyi yaraladı. Bu ilk yaylım ateşin etkisi dondurucu oldu. Saldırı şiddetliydi, en cesurları bile düşündürecek durumdaydı. Besbelli ki en aşağı bütün bir alayla karşı karşıya bulunuyorlardı. Courfeyrac, arkadaşlar diye bağırdı, barutu ziyan etmeyelim. Karşılık vermek için sokağa girmelerini bekleyelim. Enjolras da, her şeyden önce de bayrağı yükseltelim dedi. Tam ayaklarının dibine düşmüş olan bayrağı yerden aldı. Dışarıda tüfeklerin içinde harbilerin sesi duyuluyordu. Askeri birlik yeniden silahları dolduruyordu. Enjolras, burada cesur kim var? Bayrağı barikatın üzerine yeniden kim dikecek diye sordu. Hiçbiri karşılık vermedi. Hiç şüphesiz yeniden tüfeklerin namlusuna hedef olan barikatın üzerine çıkmak düpedüz ölüm demekti. En yiğit kişi bile kendini mahkum etmekte biraz duralar. Enjolras kendisi de ürperiyordu. Kimse yok mu diye bir daha sordu. 2. Bayrak ikinci perde. Corinth'e gelindiğinden, barikadın yapılmasına başlandığından beri Mabeuf babaya pek dikkat edilmemişti. Oysa Bay Mabeuf topluluktan ayrılmamıştı. Meyhanenin zemin katına girmiş, tezgahın arkasına oturmuştu. Burada denebilir ki kendi kendini kaybetmişti. Ne görüyor ne de düşünüyor gibiydi. Courfeyrac'la ötekiler ona tehlikeyi bildirmek için yanına gitmişler, oradan çekilmesini ısrarla söylemişlerdi ama o söylenenleri duymamış gibi davranmıştı. Kendisiyle konuşulmadığı zaman sanki birinin sorduğuna karşılık veriyormuş gibi dudakları kıpırdıyordu. Kendisine bir söz söylenir söylenmezse dudakları hareketsizleşiyor, gözleri canlı halini kaybediyordu. Barikatın saldırıya uğramasından birkaç saat önce aldığı durumu bir daha hiç bırakmadı. İki yumruğu dizlerinin üzerinde bir uçuruma bakıyormuş gibi başı öne doğru eğik öyle duruyordu. Hiçbir şey onu bu oturuştan ayıramamıştı. Düşüncesi barikatın içinde değildi sanki. Herkes gidip savaşacağı yeri aldığında salonda bir direğe bağlı Javert'le onu bekleyen yalın kılıç bir isyancı bir de kendisi Mabeuf kalmıştı. Saldırı sırasında ateş açıldığında bir sarsıntıyla uyandı, birdenbire ayağa kalktı, salonu geçti. Enjolras'ın kimse yok mu dediği sırada meyhanenin kapısında ihtiyarın belirdiği görüldü. Onun oradaki varlığı topluluklar üzerinde bir sarsıntı yarattı. Bir haykırış yükseldi. Seçmen, konvansiyon üyesi, halkın temsilcisi. O belki de hiçbir şey duymuyordu. Enjolras'a doğru gitti. İsyancılar dindar bir ürkeklikle onun önünde geri geri çekiliyorlardı. Mabeuf Baba taş kesilerek gerileyen Enjolras'ın elinden bayrağı kaptı. Hiç kimse ne onu durdurmaya ne de kendisine yardıma cesaret edebildi. Bu 80'lik adam başı titreyerek, adımları sağlam, barikatın taş merdivenine ağır ağır çıkmaya başladı. Bu öyle hazin, öyle yüce bir şeydi ki, çevresindekilerin hepsi bağırdılar. Şapkalar çıksın! Basamaklara her adım atışı pek korkunçtu. Bembeyaz saçları, çökmüş yaşlı yüzü, saçsız buruşuk yaşlı alnı, içine çökmüş gözleri, şaşkın açık ağzı, kırmızı bayrağı kaldıran yaşlı kolu karanlıktan çıkıyor, meşalenin kanlı ışığında büyüyordu. Elinde dehşetin bayrağıyla 93'ün hayaletinin topraktan çıktığını görür gibi oluyordu insan. Bu titrek, korkunç hayal sonuncu basamağın üzerine gelip de bu yıkıntı yığını üzerinde, gözle görülmeyen 1200 tüfeğin karşısında, ölümün karşısında, sanki ondan daha güçlüymüş gibi dikilince, karanlıklar içindeki barikat insanüstü dev gibi bir şekil aldı. Ancak mucizelerin çevresinde görülen sessizlikler gibi bir sessizlik oldu. Bu sessizlik içinde yaşlı adam kırmızı bayrağı sallayarak, "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, kardeşlik, eşitlik, ölüm!" diye haykırdı. Barikatın içinden bir duayı çabucak bitirmeye uğraşan telaşlı bir rahibin mırıltısı gibi alçak, hızlı bir fısıltı duyuldu. Bu belki de sokağın öbür başında kanuni ihtarları yapan polis komiseriydi. Sonra "Kim var orada?" diye bağırmış olan gür ses yine bağırdı. "Çekilin!" Bay Mabeuf'ün yüzü sapsarı kesilmiş, vahşi bir hal almıştı. Göz bebekleri de heyecanın korkunç alevleriyle parlıyordu. Bayrağı başının üzerine kaldırarak gene "Yaşasın Cumhuriyet!" dedi. "Ateş!" dedi ses. Misket ateşine benzer ikinci bir yaylım ateş barikatın üzerine çöktü. Yaşlı adamın dizleri büküldü, sonra yeniden doğruldu, bayrağı elinden bıraktı. Bir tahta gibi boylu boyunca kolları iki yanına açık, arka üstü kaldırımın üzerine düştü. Altından kan derecikleri sızdı. Yaşlı başı solgun, üzgün, gökyüzüne bakar gibiydi. İnsana kendini korumayı bile unutturan o insanüstü yüce heyecanlardan birisi isyancıları yakaladı, ölüye saygılı bir ürküntüyle yaklaştılar. Enjolras, "Ne insanlar bu kral katilleri!" dedi. Courfeyrac, Enjolras'ın kulağına eğildi. "Bu söyleyeceklerim yalnız senin için, heyecanı azaltmak istemiyorum. Ama bu adam hiç de bir kral katili değildi. Onu tanıyordum. Mabeuf babaydı o. Bugün nesi vardı bilmem. Ama zavallı bir ahmaktı. Kafasına baksana." Enjolras, "Hantal kafalı ama Brutus yürekli!" diye karşılık verdi. Sonra sesini yükseltti. "Yurttaşlar, yaşlıların gençlere verdiği örnektir bu. Biz duralıyorduk, o geldi. Biz geriliyorduk, o ilerledi. İşte yaşlılıktan titreyenlerin korkudan titreyenlere verdikleri ders. Bu büyük baba yurt karşısında muhteşemdir. Ömrü uzun, ölümü pek güzel oldu. Şimdi ölüsünü barındıralım. İçimizden her biri hayattaki babasını korur gibi bu yaşlı ölüyü korusun. Onun aramızda bulunması barikatı ele geçmez bir hale getirsin." Bu sözler üzgün, güçlü bir onaylama mırıltısıyla karşılandı. Enjolras eğildi, ihtiyarın başını kaldırdı, sert bir tavırla onun alnını öptü. Sonra sanki bir yerini acıtmaktan korkuyormuş gibi bu ölüyü usulca çevirerek kollarını açtı, ceketini çıkardı. Bu ceketin üzerindeki kanlı delikleri herkese gösterdi. "İşte şimdi bizim bayrağımız bu," dedi. 3. Gavroş, Enjolras'ın karabinasını kabul etseydi daha iyi ederdi. Mabeuf babanın üzerine Üşlü ananın siyah bir atkısını örttüler. 6 kişi tüfekleriyle bir sedye yaptılar, ölüyü bunun üzerine koydular. Başlar açık bir tören yavaşlığıyla onu alt kattaki büyük masanın üzerine götürdüler. Kendilerini bu ciddi, kutsal işe kaptıran bu adamlar artık içinde bulundukları tehlikeli durumu düşünmüyorlardı. Hala soğukkanlı duran Javert'in yanından geçerken Enjolras casusa, az sonra da sen dedi. Yerinden ayrılmayan, gözetlemeye devam eden tek insan Gavroş'tu. Bu sırada ağır adımlarla barikada doğru yaklaşan bir takım adamlar görür gibi oldu. Kollayın kendinizi diye seslendi. Courfeyrac, Enjolras, Jean Prouvaire, Combeferre, Joly, Bahorel, Bossuet, herkes gürültüyle meyhaneden dışarı fırladı. Az daha geç kalıyorlardı. Barikadın üzerinde dalgalanan parlak bir süngü kalabalığı görülüyordu. Uzun boylu şehir muhafız askerleri, kimi yolcu arabasının üstünden atlayarak, kimi aralıktan geçerek içeri giriyorlar, gerileyen ama kaçmayan Külhan Bey'ini önlerinden itiyorlardı. Pek nazik bir andı. Irmak Settin hizasına yükselip de suların Settin çatlaklarından sızmaya başladığı sel baskınının korkunç ilk dakikasıydı bu. Bir saniye daha barikat ele geçmiş olacaktı. Bahorel içeri giren ilk muhafız askerinin üzerine atıldı, karabinasını dayayarak ateş edip onu öldürdü. İkincisi süngüyle saldırıp Bahorel'i öldürdü. Bir başkası imdat diye bağıran Courfeyrac'ı yere yıkmıştı. Hepsinin en uzunu, dev gibi olanı, süngüsü önde, Gavroş'un üzerine doğru yürüyordu. Gavroş, küçücük kollarıyla Javert'in kocaman tüfeğini kavradı, azimle, metanetle deve nişan aldı, ateş etti. Tüfek ateş almadı. Javert silahını doldurmamıştı. Asker kahkahayla güldü, süngüsünü çocuğun üzerine doğrulttu. Süngü daha Gavroş'a dokunmadan tüfek askerin elinden kurtuldu. Bir kurşun şehir muhafızını alnının ortasından vurmuştu. Adam arka üstü düştü. İkinci kurşun Courfeyrac'a saldırmış olan öbür askerin göğsünün ortasına saplandı. Onu da taşların üzerine devirdi. Marius'tu bunu yapan. O sırada barikattan içeri girmişti. 4. Barut fıçısı. Marius, Mondetour sokağının dirseğinde gizlenmiş, çarpışmanın birinci bölümünü oradan kararsız bir halde ürpererek seyretmişti. Bununla birlikte uçurum çağrısı diyebileceğimiz o esrarlı, üstün sarhoşluğa artık karşı duramamıştı. Tehlikenin kaçınılmazlığı karşısında, acı bir bilmece olan Mabeuf'un ölümü karşısında, öldürülen Bahorel'in karşısında, imdat diye bağıran Courfeyrac'ın, tehlikede bulunan şu çocuğun, yardımına koşulacak, öcü alınacak dostların karşısında bütün duralaması yok olmuştu. Elinde iki tabancayla çarpışmanın içine dalmıştı. İlk kurşunla Gavroş'u kurtarmıştı, ikincisiyle de Courfeyrac'ı. Silah sesleri vurulan askerlerin bağırmaları üzerine saldıranlar sipere tırmanmışlardı. Siperin tepesinde şimdi yığınla şehir muhafızları, askerler, banliyöden gelen milli muhafız askerleri, tüfekleri ellerinde yarı belden yukarı yükseliyorlardı. Settin 2/3'ünden çoğunu kaplıyorlardı ama içeriye atlamıyorlardı. Bir tuzağa düşmekten korkuyorlardı. Aslan inine bakar gibi karanlık barikattan içeri bakıyorlardı. Meşalenin alevi ancak süngüleri, tüylü başlıkları, kaygılı, öfkeli yüzlerin üst kısmını aydınlatıyordu. Marius'un artık silahı yoktu, boşalan tabancalarını atmıştı. Yalnız alt kattaki salonda kapının yanındaki barut fıçısı gözüne çarpmıştı. O yana bakarak yarı dönmüştü ki bir asker kendisine nişan aldı. Tam ateş edeceği sırada tüfeğin namlusunu bir el tıkadı. Bu ileri atılan biri, kadife pantolonlu genç işçiydi. Tüfek ateş aldı, kurşun eli deldi geçti, belki de işçiyi de yaraladı çünkü yere düştü. Yalnız kurşun Marius'a ulaşmadı. Bütün bunlar duman içinde görmekten çok ancak seçilebildi. Marius da alt salona girerken olup bitenlerin ancak yarım yamalak farkına vardı. Yalnız üzerine dikilmiş olan namluyu, onu tıkayan eli görmüş, silah sesini duymuştu. Ne var ki böyle dakikalarda görülen şeyler gözler önünde titrer, birbiri ardı sıra çabucak geçer, ne olursa olsun insan yaptığı işi bırakmaz. Anlaşılmaz bir şekilde daha da çok karanlığa doğru itiliyormuş gibi olur. Her şey zaten bulut içindedir. İsyancılar şaşırmışlardı ama ürkmemişler, toparlanmışlardı. Enjolras, "Durun, rastgele ateş etmeyin," diye bağırmıştı. Gerçekten de karışıklık içinde birbirlerini yaralayabilirlerdi. Pek çoğu birinci kattaki pencereye tavan arasına çıkmıştı. Orada saldıranlara üstün bir durumda bulunuyorlardı. En azimlileri Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire, Combeferre'le birlikte azametle dipteki evlere yaslanmışlardı. Barikadın tepesindeki dizi dizi askerlere, muhafızlara karşı açıkta duruyorlardı. Bütün bunlar göğüs göğüse savaşlardan önceki o garip, korkutucu ciddiyetle ateş etmeden yapıldı. Her iki tarafta birbirine pek yakın mesafeden nişan alıyordu. O kadar yakındılar ki karşılıklı konuşabilirlerdi. Kıvılcımın patlayacağı o ana geldikleri zaman göğsü çelik zırhlı, iri apoletli bir subay kılıcını uzattı. "Nişan al," dedi. Enjolras da "Ateş," dedi. Her iki taraftan aynı anda ateş edildi, her şey duman içinde kayboldu. Bu keskin, boğucu duman içinde can çekişenler, yaralılar, hafif boğuk iniltilerle sürükleniyorlardı. Duman dağılınca her iki tarafta da savaşçıların azaldığını ama aynı yerleri elde tuttukları görüldü. Sessizce silahları dolduruyorlardı. Birdenbire gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu. "Defolun oradan, yoksa barikatı uçururum." Herkes sesin geldiği yana döndü. Marius alt kattaki salona girmiş, oradan barut fıçısını almış, dumandan siperi dolduran okuyu sisten yararlanarak barikat boyunca meşalenin bağlı bulunduğu taş kafese kadar süzülmüştü. Oradan meşaleyi kapmak, yerine barut fıçısını koymak, adeta bir emre uyar gibi hemen delini veren varilin altına ateş yığınını itmek. Bütün bunlar Marius için eğilip doğruluncaya kadar olup bitmişti. Şimdi de hepsi milli muhafız askerleri, şehir muhafızları, subaylar, erler, barikatın öbür yanına birikmiş, ayağı taşların üzerinde, meşale elinde, vakur yüzü öldürücü bir kararla aydınlanmış bir halde, kırık barut fıçısının bulunduğu o korkunç yığına doğru meşalenin alevini eğerek duran Marius'a şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Marius korkunç bir çığlık attı. "Defolun oradan, yoksa barikatı uçururum." Barikadın üzerinde 80'lik adamdan sonra Marius'un görünmesi, yaşlı devrimden sonra genç devrimin ortaya çıkmasıydı. Bir çavuş, "Barikatı mı uçuracaksın?" dedi. "Sen de birlikte." Marius, "Ben de birlikte," dedi. Meşaleyi barut fıçısına yaklaştırdı. Ama settin üzerinde artık kimse yoktu. Saldıranlar ölülerini, yaralılarını bırakarak karmakarışık, düzensiz bir şekilde sokağın ucuna doğru kaçıyorlar, yeniden karanlıklar içinde kayboluyorlardı. Kaçan kaçanaydı. Barikat kurtulmuştu. 5. Jean Prouvaire'in şiirinin sonu. Hepsi Marius'un çevresini aldı. Courfeyrac boynuna sarıldı. "Geldin demek. Combeferre ne mutlu bize," diyordu. "Bossuet, tam zamanında yetiştin," dedi. Courfeyrac, "Sen olmasan ben ölmüştüm," dedi. Gavroche da, "Siz olmasaydınız ben gitmiştim," diye ekledi. Marius, "Başkanınız nerede?" diye sordu. Enjolras, "Başkanımız sensin," dedi. Bütün gün Marius'un beyninde cehennem ateşi kaynamıştı, şimdi de kasırga esiyordu. Kendi içinde olan bu kasırga ona sanki dışarıdaymış da onu alıp götürüyormuş gibi geliyordu. Hayattan çok uzakta bulunuyordu sanki. Sevinç dolu, aşk dolu olarak pek parlak bir şekilde geçen iki ay birdenbire bu korkunç uçurumla sona eriyordu. Kendisi için artık kaybolmuş bulunan Cosette, bu barikat, cumhuriyet uğruna kendini ölüme atan Mabeuf, isyancıların başkanı olan kendisi. Bütün bunlar ona korkunç bir kabus gibi geliyordu. Çevresindeki şeylerin gerçek olduğunu hatırlamak için zihnini kurcalamak zorundaydı. İmkansız olan şeyler kadar yakın hiçbir şey olmadığını, hep göz önünde bulundurulması gerekenin akılda olmayan şey olduğunu bilecek kadar çok yaşamış değildi daha. Kendi dramını anlaşılmayan bir oyun gibi seyrediyordu.